Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seri E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Seri E'de bugünkü konuğumuz Rekoltem kurucusu Bahar Okyay. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sizi tanıyarak başlayalım istiyorum Bahar Hanım. Girişimcilik öykünüz nasıl başladı sizin?
Çok ağır bir kurumsal hayat, beyaz yakasıyım aslında ben. Üniversite döneminde çalışmaya başladım. Çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler okurken aslında bölümü hiç sevmediğime karar verip Hacettepe Üniversitesi'nde borsa eğitimi açılmıştı. Ve orada borsa belgesi alarak İsviçre merkezli bir broker firmanın Türkiye ofisinde 2 yıl kadar çalıştım öğrenciyken. Marketing kısmı da ilgimi çekiyordu. Ajansta çalışmaya başladım. Mezuniyetimden sonra da yurt dışında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca eğitimi alıp dönüp birçok markanın marka yönetimi, hatta bir dönem genel müdürlükte yaparak kurumsal hayat deneyimi yaşadım. Tarımla da alakalı olan, bağcılıkla ilgili üretim yapan bir firmada halkla ilişkiler müdürlüğü ve ürün eğitimleri verirken aslında şehirli insanın çok fazla kendi ürünlerini üretip tarımla alakalı olduklarını keşfetmiştim. Aynı süreçte zaten Fransa'da bağcılık eğitimi alırken ve bağcılığın bu süreçlerini iş hayatı içinde yaşarken ben de bir zehirlendim tarımla alakalı olarak. Birçok marka ve ürünü yönetirken hep aklım benim tarımda, üretimde kaldı. Bu süreçte Turquality'nin, Ekonomi Bakanlığı'nın dünyaya Türkiye'den 10 marka çıkarmak üzere hedeflediği bir proje olan Turquality'nin MBA'ini Koç Üniversitesi'nde yaparken herkesin kendi ürünlerini üretebileceği bir platform hep kafamdaydı. Orada bir derste bizden 45 dakikada bir proje hazırlamamızı istediler. Bu projeyi kağıda döktüm. Çok mantıklı geldi ve mezun olur olmaz istifa edip kendi işimi kurdum.
Sanki biraz böyle bana şeymiş gibi geliyor. Hobi bahçelerinden çıkan bir modelmiş gibi geliyor ama
benzetiyorlar ama değil, evet.
Şehirli insanların tarımla ilgili ya da işte toprakla ilgili dertlerini düşününce hepsi birbirine benziyormuş gibi gözüküyor. Evet, evet. Peki Rekoltem tam olarak ne yapıyor?
Şehirli insana herhangi bir tarım arazisi satın almadan ya da üretim tesisi kurmadan belirli sürelerde kendi ürünlerini üretebilme imkanı sunuyor. Bunu biz iş ortaklarımız gerçek üreticiler, çiftçiler ve üreticiler, onların üretim alanları içinde farklı büyüklükte ve çeşitlerde üretim paketleri hazırlayıp satarak gerçekleştiriyoruz. Mesela siz bu yıl kendi adınıza bir yaban mersin ağacı satın alabilirsiniz. Daha doğrusu sahiplenebilirsiniz. Sahiplenmeyle sizin adınızı verdiğimiz bir kendi tesislerimizde bir yaban mersini ağacınız oluyor. 10 yıl boyunca o ağaç sizin oluyor. Ağacınızla ilgili 10 yıl boyunca size sürekli bilgiler gönderiyoruz. İlgili üretici sizin üretim koçunuz oluyor. Üretim koçunuz bütün ağacın yaşadığı hava koşulları, yapılan uygulamalar ve bitkideki fenolojik gelişimleri belirli dönemlerde sistem üzerinden size raporluyor. Bütün üretim sürecinde böylelikle takip edebiliyorsunuz ki günümüzde biliyorsunuz en büyük sıkıntı ne yediğimizi, ne tükettiğimizi bilmemek. Burada biz bir şeffaf üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Hem öğrensinler hem güvensinler. Dolayısıyla bu anlamda üreticilerimizi seçerken de çok dikkatli davranıyoruz. Size her yıl adresinizi ağacınızdan 2 kilo yaban mersini temin edecek şekilde bir üretim süreci yaşayabiliyorsunuz.
Yaban mersini ağacının bir fidandan meyve verir hale, verimli bir meyve verir hale gelmesini sağlayan süre mi 10 yıl? Onun için
değil aslında. Siz sahiplendiğiniz anda o ağaç zaten yaban mersini vermeye başlamış oluyor. Ama biz burada üreticimizi destekleyen, bütün üreticilerimizi destekleyen bir platform olmaya dikkat ediyoruz. Bu sene çok iyi bir fiyat oluşturduk 10 yıllık sahiplik için. Buradaki amacımız her satın alınan bir ağaçla yeni bir ağaç dikebilmekti. Üreticimizi büyütmek ve bu anlamda aslında yaban mersininde çok farklı bir vizyonumuz da var. Geçen yıl 2024'te Türkiye'nin en büyük tarım, gıda ve teknolojileri yatırım fonu olan Tars'tan yatırım aldık. Tars'ın tarım konusunda Türkiye'de çok büyük yatırımları var ve özellikle yaban mersininde Türkiye'yi hem iç tüketimde, üretimde hem de global pazarda farklı bir noktaya taşımayı hedefliyor. Dolayısıyla burada biz yaban mersini tüketici nezdinde bilincini arttırıp kolay ulaşılabilir hale getirmek adına böyle bir fiyatlama yaptık.
Yaban mersini dışında mesela hangi tür tarımsal üretim ürününe
6 yıl bağcılık yaptık. Bu yıl 4. zeytinyağı üretimimiz. Zeytinyağı modelimizde de size istediğiniz büyüklükte zeytinyağı üretimi verecek kadar bir zeytinlik tahsis ediyoruz. Mesela 50 litre zeytinyağı üreteceksiniz 2025'te diyelim. Size 10 ağaçlık Ayvalık'ta ya da Milas'ta damağınıza göre seçeceğiniz bir arazide zeytin cinsine göre bir zeytinlik tahsis ediyoruz. Yine sizin adınızı veriyoruz. Bir tabela yerleştiriyoruz. Yine hasata kadar ilgili üreticimiz üretim koçunuz olarak ağaçlarınızla ilgili bilgileri düzenli olarak size raporluyor. Hatta zeytinyağında sizi hasata davet ediyoruz. Gelebilirseniz orada verdiğimiz eğitimlerle kendi ağaçlarınızın hasatını kendiniz yapıyorsunuz. Aileniz ya da sevdiklerinizle. Sonrasında yine üretim koçumuzun eşliğinde bütün üretim prosesini size gösterebildiğimiz minik bir geziyle üretim süreçlerini anlatıyoruz. Bütün proses bittiğinde de size özel hazırladığımız etiketlerle hazırladığımız ürünlerinizi teslim ediyoruz.
Bu şekilde kaç şehirli çiftçi yaptınız?
100'den fazla.
100'den fazla. Bu bir çeşit aslında trial versiyon gibi bir şey. Siz orada test sürüşü demiştiniz. Bu insanların ne kadarının mesela şu anda muhakkak etkileşim halindesinizdir, görüşüyorsunuzdur. Ne kadarının çiftçi olarak gerçekten hayatını devam ettirme gibi niyeti olduğunu görüyorsunuz?
Birçoğuyla artık dost olduk, arkadaş olduk. Çünkü ben çokça üretimin içindeyim ve her fırsatta onlarla tarlada, arazide birlikte vakit geçirdim. Zaten büyük bir kısmı böyle bir yatırım yapmak niyetiyle, bu test sürüşünü yaşamak niyetiyle geldiler. Hatta bir kısmı hali hazırda bu yatırımı yapmış. O bölge deki yaşayanlarla üretimi yapacağına inanmış ama yapamamış. Dolayısıyla nasıl yapacağını öğrenmek için bizimle bu test sürüşüne çıktılar. Ve buna karar veren oldukça büyük bir çoğunluk var. Tam tersine asla bu işi yapmamalıyım diyen de var. Çünkü gerçekten çok zor bir iş. Kesinlikle işin başında olmanız lazım. Uzaktan yönetebileceğiniz bir iş modeli değil. Ve gittikçe çok farklı hava koşullarına maruz kaldığımız bir küresel ısınma dönemindeyiz. Her yıl farklı sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bunları yönetebilmek çok kolay değil. Bu işe baş koymak lazım, gerekli. Bunu cazip bulan ya da ürkütücü bulan, yani yüzde veremeyeceğim ama bu ayrımı çok net görüyorum. Ben bu kararları aldırabiliyoruz.
Diyelim ki bir şehirli, daha doğrusu çok sayıda şehirli bu şekilde çiftçilik yapmaya devam etme kararı aldı. Sizin sisteminiz üzerinden sürekli büyüyen bir modelde bunu yapabiliyorlar mı, yoksa siz bir sınır mı koyuyorsunuz, şu kadar şey
yapabiliyorsunuz? Sınırımız yok. Aslında rekoltemde işte bağcılıkla başlayıp zeytinyağı da üreten, geçen yıl bir deneme çay üretimimiz oldu. Ben hemşinliyim de aslen. Çay bence çok stratejik ve önemli bir ürün. Bu konuda da üretim yaptık. İşte çayını da üreten, Brezilya'da bir kahve üreticisiyle anlaştık. Kahve de üreteceğiz. İşte şimdi patates üreticileriyle görüşüyoruz. Kuşkonmaz, avokado vesaire. Bir kere bu işin içine girdikten sonra süreci yaşamak, kendi ürünlerini elde etmek, üretime katkıda bulunmak, üretmek, bunları yaşadıkça diğer ürünlere de bir iştah olduğunu görüyoruz. Asıl amaç tabii bizim tersine göçü destekleyen bir proje olmak. Bu cazibeyi gösterip sadece rekoltem üstünde üretim yapmak değil, kendi tarım arazilerinde de üretim yapacak adıma atabilmelerine vesile olursak ne mutlu bize.
Peki dijitalleşme bu işin neresinde? Çünkü bir dijital tarafı var bu işin. Yani insanlar bunu takip edebiliyorlar vesaire, ama tam olarak ne takip ediyorlar?
Aslında bu tamamen bir web sitesi üzerinden yürüyen bir sistem. Dijital bir portal. Hatta çok yakın zamanda application'ımız da açılacak. Üreticilerle anlaşıp bütün onların bilgilerini oraya yüklüyoruz. Müşterilerimiz satın almayı web üzerinden yapıyor ve hemen kendilerine bir sayfa oluşuyor. Kiraladıkları tarım arazisinin fotoğrafı, üretim koçunun fotoğrafı, ilgili tarım arazisiyle ilgili detaylı bilgiler, işte hangi cins, hangi ürün var, bir meteoroloji sitesiyle entegre sitemiz, anlık olarak oradaki hava durumunu görebiliyorlar, raporları oradan takip ediyorlar gibi her şeyi aslında dijitalden takip edebildikleri bir süreç. Bizim İngiltere'de de müşterimiz vardı, Dubai'de de vardı. Yani tarım arazisinin Anadolu'da olmasına rağmen onlar bu süreci oralardan takip edebildiler.
Müşteri diyelim. Müşterim. Sadece Türkiye'den ülkelerden değil, başka ülkelerden de.
Aslında biz yurt dışına henüz açılmadık. Avrupa'da bazı favori bölgelerimde üretici görüşmeleri yaptım. Ve prensipte anlaştığımız üreticilerimiz de var. Arkasından yaşanan pandemi, bizde deprem vesaire odak noktamızı biraz değiştirip bizi biraz tabii ki yavaşlattı. Düşündüğüm kadar hızlı olamadı Avrupa'da en azından büyümemiz. Bu yıl Amerika'dan bir talep geldi. Bu tip iş modelleri aslında tarım biliyorsunuz çok yükselen, önemi gittikçe fark edilen, artan demiyorum, fark edilen bir alan. Artık şehirler de insanlara mutluluk vermiyor. İşte doğa yürüyüşlerinden tutun, çok farklı aktiviteler hep bu doğaya olan ihtiyaçtan kaynaklı ortaya çıkıyor. Bütün bunların sonucunda da dünyada aslında bu tarz üretimler yapmak bir trend haline geldi. Ve hatta hükümetler de destekliyor. Bu tip modeller üreticiyi son derece destekleyen ve finanse eden modeller. Çünkü bir yıl tarlada para harcıyor çiftçi ya da üretici. Sonra ürününü hazırlıyor, satıyor, vadeler, raf ömrü vesaire. Farklı ürünlerde farklı süreler olmak kaydıyla ROI'si 2 ila 3 yıla kadar uzayan bir yatırımın geri dönüş süreci var. Çiftçi ya da üretici bir hasatı yaptıktan sonra yeni rekolte için hemen satışı açıyoruz ve daha aslında tarlada dallar kupkuruyken, mahsul yokken finansmanını sağlıyoruz üreticiye. Para kazanmasını sağlıyoruz ve bu sadece sattığı ürün de olmuyor. Ürünün üretimiyle ilgili tüketiciye verdiği know-how'la artı bir gelir de sağlıyoruz. Amerika'da da popülerleşince orada Kaliforniya merkezli bir yatırımcı bizim altyapımızı kullanmak üzere başvurdu. Orada çok ciddi bir potansiyel var. Henüz bir anlaşma yapmadık çünkü Amerika çok büyük bir adım. Orada attığınız bir adımla bambaşka bir boyuta gelebiliyorsunuz. Ama böyle olasılıklar var ve biz de büyüme hedefimiz üç anlamda ürün, üretici ve coğrafi büyüme olarak önümüzde duruyor.
Çiftçi açısından aslında finansmana erişim ciddi bir problem ülkede, özellikle de bugünün faiz seviyelerinde, enflasyon düzeyinde. Bu ona biraz daha hızlı ve kolay finansman sağlıyor, daha ucuz maliyetli bir finansman sağlıyor. Peki bu ne kadar büyüyebilir model? Mesela siz oldu ki çok ciddi bir talep geldi müşteri tarafında, kitlesel katılımlar oldu. Arazi bulma, çiftçiyi ikna etme konusunda nasıl bir süreç izliyorsunuz ve burada rağbet var mı?
İlk etapta tabii ben gidip anlatarak başladım. Bu aşamada zorlandığım noktalar da oldu. Çünkü bu projedeki iş ortaklarımızın bazı özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Öncelikle vizyoner olmaları lazım. Yani bu tarz projelerle ürünlerini farklı ya da markalarını farklı bir noktaya getireceklerine inanmaları lazım. Tesislerinin uygun olması lazım. Derme çatma değil, müşterilerini ağırlayıp eğitim verebilecekleri noktalar olması
daha
lazım.
Olması.
Evet. Buna uygun personeli olması lazım. Şu anda çokça şehirden hani göç etmiş ve tarım yapan, üretim yapan beyaz yakalı çiftçiler de var. Onlarla da daha kolay ilerleyebiliyoruz. İletişim yaptıkça bizi gören üreticiler bize başvuruda bulunmaya başladılar.
Örtümü atla çalışıyor yani.
Evet, kesinlikle. İletişimi çok artırdığınız zaman büyük bir işte talep geliyor ama arkada siz üretim boyutunda yeterli değilsiniz. Ya da üretici sayısını çok arttırdığınızda bu sefer bir şey oluyor, bir kriz oluyor. Onu tüketiciye ulaştıramıyorsunuz. O dengeyi sağlamak, her iki noktada da ideal noktada büyümek biraz kritik bir nokta. Ama artık word of mouth bize üreticiler de gelmeye başladı.
Yatırımcılarınızla nasıl tanıştınız? Çiftçi aslında sizin iş ortağınız. Şehirli ve tarıma özlem duyan, köy hayatına özlem duyan insanlar müşteriniz. Bir de bu işin yatırımcı tarafı var. İlk nasıl tanıştınız?
Letven'le tamamen farklı, denizcilik konusunda da bir iş modelim vardı. Onu anlatmak üzere bir araya geldiğimizde, onu anlatmadan önce ben kimim ve şimdiye kadar ne yaptığımı anlatırken rekoltemden bahsetmiştim. Ve Letven'in bilmiyordum Tars girişim sermayesi fonunun da orada olduğunu. Bu anlamda ilgilerini rekoltem çekti ve diğer projeyle görüşüp rekolteme karar verdikleri enteresan bir süreç yaşadık.
Şu ana kadar sadece Letven'den mi yatırım almıştınız?
Evet.
Finansman süreciniz devam ediyor mu? Yoksa böyle bir şeye ihtiyacınız yok mu? Bu sistem Tam olarak hani finansal açıdan nasıl yürüyor?
Büyüme hedefimiz var. Şu anda yazılımımızı yeniledik ve tekrar bir yapılanma sürecindeyiz. Aslında yeni ürünler katıyoruz vesaire. Şimdi önce bir yeni yapılanmayla rüştümüzü ispat etmemiz gerekiyor.
Bu yolculuğun herhangi bir noktasında geriye dönüp bugünden baktığınız zaman bu gelinen noktada ya şurada da hata yaptım dediğiniz bir nokta. Çünkü bu şöyle bir şey, biraz girişimciler de izliyor bu, dinliyor bu podcast'i, yatırımcılar da dinliyor. Derler ya en az bir iki defa fail etmiş yatırımcı, girişimci en makbulüdür falan diye. Sizin burada fail ettiğiniz ve keşke onu öyle yapmasaydım dediğiniz noktalar oldu mu?
Çok. Çok oldu. Zaten yola çıktığım noktadan çok farklı bir yerdeyim. Girişimlerinizin de kendi kaderi oluyor. Siz nasıl planlarsanız planlayın. Gidişatta, yolda birçok şey değişebiliyor. Hatalar yapıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Benim şanslı olduğum olmadığım noktalar oldu. Ama en başından beri projeme çok güvendim. Pazarın ihtiyaçlarını çok net tespit etmiştim. Yıllar boyunca da buna hakim oldum. Bir sorun vardı orada, bir problem vardı ve o problemi çözen yapıyı kurduğuma inandım. 8 yılda da mükemmel hale getirdim yaptığım onlarca hatayla diyebilirim. Şanssız olduğum nokta ekip kurmak noktasıydı. Çok iyi bir fikriniz olabilir, çok iyi yönetebilirsiniz ama tek başına bir yere kadar getirebilirsiniz. Büyümek için bir ekip gerekiyor. Bu noktada her ne kadar çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler mezunu olsam da çok başarılı olamadım. Evet. ama tabii ki ümitsiz değilim. Denemeyi yanılma bir şekilde yine devam ediyoruz. Pişman oldun mu derseniz, pandemi süreci gibi belirsiz dönemlerde insanın kafasında tabii soru işaretleri oluyor. Kurumsal bir yerde çalışırken o süreci geçirmekle belirsiz bir ortamda girişiminizle belirsizliğin ortasında kala kalmak bambaşka.
Bu sizin girişiminizin bir dijital tarafı da var. Tam pandemi de aslında dijital şeylerin çok böyle ön plana çıktığı, bu tip uygulamaların ön plana çıktığı bir şey. O size bir avantaj sağladı mı? Sonradan öyle diyor musunuz mesela pandemi geçtikten sonra?
Evet, kesinlikle. Yani özellikle tarıma ve doğaya olan ihtiyaç da arttı. İnsanlar evlerine kapanınca ya da balkonlarında domates, biber yetiştirince başka bir açıdan bakmaya da hissetmeye de başladılar. Bunun katkılarını da çokça gördük. Ama o belirsizlik süreci zordu. Zordu.
Biraz gündemden de konuşalım istiyorum. Aslında tarım sektörü açısından biraz üzücü bir dönem oldu. Son dönem özellikle. Don felaketi yaşandı. Daha çok sebze meyve rekoltesiyle ilgili problemler yaşanacağı söyleniyordu ama biz tam olarak bilmiyoruz. Bunun etkisini ne zaman gördüğümüz ya da görmeye başlayacağımız konusunda çok bir fikre sahip değiliz. Siz sahada olan, sahayı gözlemleyen bir girişimci olarak orada sorunun ne aşamada olduğunu düşünüyorsunuz?
Bizim ürünlerimizde bir şans eseri, bir büyük kayıplar yaşamadık. Ama tabii sahada görüyoruz, yani bazı bölgelerde işte bağ alanlarının %80'lere kadar kayıplar yaşadığını, işte don üstüne dondan hafif hasarla kurtulup iki hafta sonra dolu yiyen bağ alanları, keza Adana vesaire o bölgelerde büyük meyve bahçelerinde kayıplar. Şimdi işte İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da kiraz yok, kiraz, vişne yok gibi hani haberler geliyor. Bunların market ve pazardaki etkileri, fiyatlara yansıması vesaire adım adım gerçekleşecek, hissedeceğiz, illaki hissedeceğiz. Çay bile yandı. Karadeniz'de çayları yanan çiftçiler var. Çok güzel manzaralar beklemiyor maalesef bizi ama bunlarla baş edebilecek teknolojileri kullanabilir hale gelmemiz lazım. Dünyada bunu çok iyi yöneten ülkeler, hükümetler, çiftçiler, bölgeler var. Biz de mecburuz.
Nasıl örnekler mesela bunlar? Yani örnek verebilir misiniz?
Tabii, yani işte okyanustan etkilenen çok büyük bağ bölgeleri var. Yıllarca yaşadıkları bu kötü deneyimler sonucunda hem işte erken uyarı sistemleri, hükümet teşvikli, destekli kurulan sistemlerle önceden haberdar olup çok hızlı bir şekilde buna karşı aldıkları teknolojik altyapıyla kurdukları bir gecede sistemlerle ne yaşanırsa yaşansın hiç kayıp vermeden atlattıkları felaketler yaşıyorlar.
Geleceğin gündemi biraz tarım güvenliği. Çok fazla konuşuluyor. Bütün dünyada konuşuluyor. Özellikle girişimcilik tarafında da bütün dünyada aslında ilgi odağı alan girişimler arasında ciddi tarım teknolojileri buna benzer girişimler yer alıyor. Türkiye peki yani bir tarım ülkesi eskiden bir tarım ülkesi olarak bilinirken şimdi sanki o vasfından çıkmış ama geri dönmeye çalışan o özlemi olan bir ülke gibi. Siz gelinen noktada mesela sektörel dağılımları ekonomiden aldığı pay anlamında söylüyorum. Sektörel dağılıma baktığınızda Türkiye'yi nasıl bir durumda görüyorsunuz?
Şu an için çok parlak görünmüyor ama niyet var. Yani çok ciddi bir altyapı da var. Dediğiniz gibi biz bir tarım ülkesiyiz ve çok ciddi sahada dolaştığımda benim de her gün yeni bir şey öğrendiğim geleneksel tarım kültürüne, bilgisine sahip bir coğrafyayız. Bunu modern tarımla birleştirdiğimiz zaman zaten muhteşem işte bir coğrafyaya sahibiz. Hepsi birlikte var olduğunda çok kuvvetli bir şekilde ilerleyebiliriz ama yoğun bir işte kente göç olmuş. Şu anda tarım sektöründe genç nüfus çok az, yaş ortalaması çok yüksek. Bu da iş gücünün tabii ki sınırlı noktada kalmasını sağlıyor. Geriye dönüş anlamında bir niyet var ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen çok büyük bir kitle var. Hı hı. Biz bu anlamda da bir rehber olmak istiyoruz. İşte bu test sürüşleriyle, hatta gelecekte belki başka türlü projelerle onları yapacakları yatırımlarda da farklı şekillerde eğitip yönlendirerek bu konuda da bir misyonumuz var açıkçası. Ama potansiyelimiz var. Çok ciddi Türkiye'den çıkan Silikon Vadisi'nde tarımsal projeler de var. Benim de birebir şahit olup dinlediğim, hayran olduğum. Eğer kullanabilsek hani o maliyetleri göze alıp kullanabildiğimiz takdirde son derecede başarılı olup verimliliğimizi artıracağımız, rekolte tahminleri yapıp işin her üründe borsasının merkezi olup yönetebileceğimiz çok ciddi bir potansiyelimiz de var.
Türkiye'de çiftçiyle doğrudan temas halinde olduğunuz için soruyorum. Tarımsal üretim finansmanı ile ilgili ne görüyorsunuz? Yani nasıl bir problem yaşanıyor orada? Çünkü sizin modeliniz aslında bu finansmanın bir tarafını çözme şeyi de taşıyor, hı-hı, özelliği de taşıyor. Hı-hı. Ama orada bir problem olduğu anlamına da geliyor dolayısıyla.
Evet. Biz tabii kurduğumuz altyapıyla bu anlamda olabildiğince gelecek sene üreticiyi rekolte konusunda çiftçiye finansman sağlayarak destek oluyoruz. Ama problem bundan biraz daha büyük. Burada işte hükümetler, yerel yönetimler vesaire çok daha büyük çerçevede bir ilgi ve destek lazım. Bu konuda da çalışmalar var. İki hafta önce bakanlıktaydık. Orada da çok ciddi projeler var. Hızlanıp genele yayılmasını diliyoruz biz de. Umuyorum bütün Anadolu'ya yayılan ve tarımsal üretim yapmanın risk değil, bir hedef haline geldiği bir ortam yaratılır. Umuyorum.
Peki şimdi girişim yolculuğunuzun bir noktasına geldiniz. Hı hı. Bundan 10 sene sonrasına baktığınızda rekoltemi nerede görmek istiyorsunuz?
Minimum 200 ürün 20 ülkede faaliyet gösteren, tarımsal üretimin booking platformu olarak kitlelere ulaşan, farklı bir orada community oluşturan. Çünkü şöyle bir katkısı da var rekoltemin. Ben rekoltemde üretim yapan müşterilerimiz lafını çok kullanmak istemiyorum. Evet. Onları birer yatırımcı onlar da aslında. Üretimin ne kadar zorlu süreçler olduğunu görüp yaşadıklarında tüketirken de bir o kadar dikkatli olmaya başlıyorlar. Bir şeyi kritik ederken eskisi gibi olmayıp, hı hı, hangi süreçlerden, ne tehlikelerden, endişelerden geçtiğini bilip buna göre değerlendirip tüketirken dikkat edip çöp üretmeyip çok farklı bir noktaya geldiklerini de görüyorum. Dolayısıyla bu yaklaşımımızla da katkı sağladığımızı düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Seriye'de bugünkü konuğumuz Rekoltem kurucusu Var Okyay'dı. Bir sonraki bölümde başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere.